İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Ben Aylin Kocaman. Yeni bir Artı Eksi Dünya programında birlikteyiz. Arkadaşım Didem Ürer'le birlikte.
Merhaba.
Bu hafta Türkiye için çok hareketli bir haftaydı. Başbakanımız biliyorsunuz Sayın Davutoğlu şu anda. Çok değerli İslam Birliği'ne gönül vermiş bir gönül insanı. Bu gerçekten bizi de Türk milletinde çok mutlu etti genel olarak. Bu zaten anlaşılıyor. Allah inşallah hayırlara vesile etsin. Fakat biz bu haftaki programımızda biraz daha uzaklara gideceğiz. Amerika'ya gideceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta çok yoğun olaylar vardı. Ferguson kasabasında meydana gelen ayaklanmalar belki Amerika için çok yeni bir şeydi özellikle bu dönemde. O yüzden biz bu hafta olaylar birazcık şu sıralar yatıştı fakat yine de bu olayın geri planını birazcık daha detaylı olarak analiz edeceğiz. Biraz sosyal Darwinizm mantığına eğileceğiz ve neden bunların olduğunu anlamaya çalışacağız. Buyur Dilan'cığım.
İnşallah. Şimdi olayların bir başına dönelim. Biliyorsun 9 Ağustos'ta bir olay meydana geldi Amerika'da. Bu aslında ilk değildi bu olay. Daha önceden de Amerika'da daha birkaç kere meydana gelmişti ve o zamanlarda da aslında gösteriler olmuştu. Fakat günümüzde şu anda insanların olaylara tepki verme şuuru biraz daha gelişmiş durumda gerçekten. O yüzden de 9 Ağustos'ta silahsız bir siyahi gencin polis tarafından defalarca ateş edilerek vurulmasının sonucunda Ferguson'da bütün halk sokaklara çıktı. Çünkü şunu söylediler, gerçi bununla ilgili bazı propaganda videoları yayınlandı. İşte hırsızlık yaptığı iddia edildi. Fakat 5 saat sonra hemen geri çekildi bu iddia. Hırsızlık yaptığı için vurulduğu iddia edildi. Halbuki gencin bütün görgü tanıklarının söylediği gibi gencin silahsız olduğu ve polisin kendisini uyardığı sırada iki elinin havada olduğu ve teslim olduğunu söyledi görgü tanıkları. Bunu iddia ettiler. O yüzden de polis memuru Darren Wilson'dı ve Michael Brown siyahi gencin de adı. Son iki haftadır özellikle şu anda dünya gündemini gerçekten çok meşgul etti. Michael Brown polise teslim olup ellerini havaya kaldırdıktan sonra ateş edilerek ve defalarca ateş edilerek vurulduğu için burada tabii ki Amerika'da yıllardır gündeme gelen ırkçılık konusu gündeme geldi. Çünkü özellikle bu kent, St. Louis kenti ve Ferguson semti daha çok siyahi insanların, Afrikan Amerikalı denilen kişilerin oturduğu. Fakat buna rağmen suç oranında da beyazlarda daha çok suç oranı görülmesine rağmen tutuklamaların daha çok siyahi insanlar üzerinde olduğu, %97'sinin polis teşkilatının beyazlardan oluştu ve bu yüzden de sürekli ırkçılık iddialarına muhatap kalan bir bölge aslında. Şimdi olay nasıl gerçekleşti bunu aslında bütün televizyonlardan ve medyadan takip etmiştir izleyicilerimiz ama 9 Ağustos'ta Amerika'nın Missouri eyaletinin St. Louis kentinde Ferguson semtinde 18 yaşında bir gençti Michael Brown. İşte bir polis durdurulmasını istiyor sokakta yürürken fakat durma şeyine emrine uymadığını iddia ediyorlar. Halbuki görgü tanıkları demin de söylediğim gibi ellerini havaya kaldır teslim olduğunu söylüyorlar. Buna rağmen daha sonradan otopsi sonuçlarından da çıktığı açıklandığı şekilde ön cepheden 6 adet kurşunla vurulduğunu otopsi raporu ortaya koydu. Bu tabii ki New York Times daha sonradan bu otopsi raporunu yayınladıktan sonra gösteriler daha da şiddetlendi. Çünkü gerçekten 6 el ateş edilmesini fazla buldular. Evet. İnsanlar özellikle teslim olmuş bir insana karşı. Tabii ki daha sonra olaylar bununla da bitmedi. Halk önce sokaklara döküldü. Fakat böyle polisin oradaki müdahale yöntemleri Amerika açısından bütün dünyadan tepki aldı. Hatta bildiğin gibi Sisi dahi Mısır'dan Amerika'yı eylemlere karşı daha ölçülü tedbir alması ile ilgili uyarılarda bulundu. Yani
uyarı doğru olmakla beraber çok Sisi'den doğru gelmesi çok ilginçti
tabii ki
gerçekten.
Çin'den, Rusya'dan ve diğer ülkelerden de bu uyarılar geldi. Tabii ki haklıydı uyarılarda. Çünkü orada aslında gösterilerde, bu tip gösterilerde tabii ki araya her zaman provokatörün karıştığını biz biliyoruz. Çünkü Molotov kokteyli atanlar, polislere evet, taşlarla karşılık verenler, yağmalama yapanlar, bu tarz insanlar da çıktı tabii ki bu göstericilerin arasında. Ama genellikle gösteriler ki daha geçtiğimiz günlerde de yeniden sokağa çıktılar, gösteri yapıp geri geldiler. Bu insanlar burada bir tepki dile getirmeye çalıştılar. Burada sadece bir parantez açmak istiyorum. Amerika'daki bu olayları bizim gezi olaylarına benzeten insanlar oluyor. Halbuki gezi olaylarıyla bunun mantık anlamında hiçbir alakası yoktur. Gezi olaylarıyla bunun bağlantısı sadece gezi olaylarının en başına döndüğümüzde demokratik bir hakkı protestoyla dile getirmek isteyen insanların olduğu yönünü alırsak belki olabilir ama gezi olayları ülkemizde bambaşka bir şekle gelmişti bildiğin gibi. tamamen marjinal komünist grupların ele geçirdiği bir olaya dönüşmüştü ve gerçekten ülkemizde oldukça ilginç olaylar meydana gelmişti. O yüzden hiçbir bağlantısı yok. Burada tamamen ırkçılık eyleminin eleştirilmesi üzerine bir topluluğun isteklerini dile getirmesi var. Tabii ki araya karışanlar, suça meyilliyet gösterenler her zaman olur. Burada da oldu. Fakat olaylar tabii ki durulmadığı için bölge valisi Ulusal Muhafız Birliği'ne göreve çağırdı. Ulusal Muhafız Birliği nedir? Bunlar gönüllü askerler. Sadece belirli dönemlerde Amerika'da göreve çağrılıyorlar ve daha önceden de iki kere Amerika'da göreve çağrıldığı olayları biliyoruz. 1970 ve 1962 olaylarında. Hı hı. Hatta 1970'te çok kanlı olaylar da olmuştu. Yani evet. O bölgeyi tamamen durdurmaya yönelik bir silahlı tedbir gibi düşünebiliriz Ulusal evet. Muhafız Birliği. Ama şu anda onlar da görevden ayrıldılar artık. Hı-hı. Bölgede bir sakinlik oluştuğu için. Olaylar özetle böyle. Fakat bu arada bunun videosunu da izledim. Aslında izleyenlerimiz de izlemiş olabilirler. İkinci bir genç daha öldürüldü. Evet. Bu genç de aslında bu olayı protesto etmek için izlenimi veren. Tabii ki herhalde yaptığı yanlış. Fakat bir marketten iki tane içecek alıyor. Sonra onları içip içtiği içeceklerin kaplarını yolun ortasına bırakıp polisi beklemeye başlıyor. O sırada polis geliyor. Bütün izleyenler aslında görmüşlerdi. Ben açıkçası hayretle izledim videoyu. Polis geliyor. Gencin elinde bıçak olduğunu söylüyorlar. Görgü tanıkları da bunu söylüyor zaten. Polise sürekli beni vur diye bağırıyor. Fakat polisin üzerine doğru gittiğini ben görmedim. O seyrettiğim videoda yani arada çok yoğun mesafe var gibi gördüm. Fakat ona
gencin
da
gencin polisin üzerine
gencin polisin evet. üzerine gittiğini yani izlediğim evet. videoda görmedim. Arada bir metre mesafe kaldığını iddia ediyor Hı. polis. Fakat bir kameradan çekiliyor cep telefonu kamerasından ve ona da bayağı fazla sayıda ateş açıyorlar ve çocuk olduğu yerde direkt hayatını kaybediyor zaten. Bu da hemen ikinci olay olması açısından biraz düşündürücü oldu. Çünkü orada bir İnsan bir olayla karşılaştığında tabii ki bir vicdan muhasebe yapması gerekiyor ama tabii ki polise verilen emir olarak da şunu söylüyorlar. Kişiye yönelik silahlı bir eylem yapıyorsa eğer oradaki eylemci, Amerikan polisinin direkt vurma yetkisi varmış. Çünkü sadece bacağa yönelik veya kola yönelik bir ateş etmede eylemciyi durduramaz, ıskalarsanız hayati tehlikeniz olur. O yüzden direkt vurun gibi bir emir varmış. Bunu da bilmiyordum ben. Evet. Yeni öğrendim ama tabii ki bu da enteresan.
Yani enteresan bir ve gezi olaylarıyla karşılaştıranlar için söyleyelim. Türk polisinin asla da yapmayacağı bir
Tabii
şey.
Ki.
Şimdi dediğin olayların aslında hep böyle dış basında özellikle Amerika basında yapılan yorumlarda hep şu ön plana çıktı. Dediler ki bu olaylar aslında hani yeni sadece Michael Brown'un olayıyla ateşlenmiş, fitillenmiş bir durum değil. Aslında Missouri eyaletinde geçmişten beri kalan bir sorundur bu. Aslında bu Ferguson'a özel bir sorundur. Şimdi Missouri şöyle bir geçmişi olan bir eyalet. Biliyorsun Amerika'da genel olarak ırkçılığın yaygın olduğu, siyahilerin genel olarak ezildiği çeşitli eyaletler vardır. Eskiden gerçekten sorun olmuş olan eyaletler. Onlardan bir tanesidir Missouri. Ve onun devamında da özellikle Ferguson kasabası kendi içinde siyahileri bolca barındırması nedeniyle de biraz değişik bir yerdir. Ve insanlar her zaman buradaki ırkçılık konusunun gündemde olduğunu söylerler. Bu gündemde olan ırkçılık konusu da bir siyahi gencin öldürülmesi de sadece ortaya çıkmış yani dışarıya alevlenmiş hali. Dikkat edersen oradaki protestolarda da bütün siyahiler genel olarak beyazlar da katıldı gerçi. Adalet istiyoruz diyorlar. Gerçekten bir adaletsizlik söz konusu çünkü başından beri. Orada senin de anlattığın gibi suç oranlarıyla alakalı durumlar var. Orada gerçekten bir kayırım var. Şimdi şöyle bir baktığımızda genel olarak Ferguson kasabası aslında Missouri eyaletinin en geri kalmış kasabalarından bir tanesi maddi anlamda. Fakir bir kasaba. Fakat bu fakirliğin de getirdiği bazı sorunlar da beraberinde geliyor. Aslında çok iyi bakabilir bu eyalet oraya. Fakat bir anda bir köşeye itilmiş bir kasaba gibi adeta. Son zamanlarda orada yatırımlar artıyor. Daha doğrusu genel olarak zaten oradaki yoksulluk oranı çok yüksek. Fakat yatırımlar son dönemlerde arttırılıyor. Fakat bu yatırımlar hep beyazların lehine arttırılmış durumda. Dolayısıyla özellikle siyahiler arasında çok ciddi bir gelir düşüşü meydana gelmiş son yıllarda. Ve arkasından da beyazlar orada yatırım yaptıktan sonra kendi şirketlerini hep yine beyazları tercih etmişler almak için. Dolayısıyla siyahiler arasında işsizlik de çok yaygın olmuş. Yani genel olarak oradaki işsizlerin %94'ünü siyahiler oluşturuyor. Şimdi orada polis teşkilatından bahsettin. Sadece 3 tane polis olması çok, siyahi polis olması çok ilginç bir şey. Özellikle bunun üzerinde duruyorlar. Çünkü polis biliyorsun koruma demek oluyor. Oradaki siyahiler de böyle bir ayrımı gördükleri için beyazlar arasında yani hali hazırda zaten uygulanan bir ayrım gördükleri için kendi tarafından ya da daha doğrusu adaleti sağlayacak bir polis birimi istiyorlar. Elbette ki hepsine şu şöyledir bu böyledir diye polisleri ayırt edemeyiz. Fakat orada görünürde bir gariplik olduğu belli oluyor.
Tabii burada aslında bütün polisler de beyaz olabilir. Evet. Oradaki halkın tamamı siyah olabilir. Ama önemli olan o dediğin senin de burada anlattığın önemli adaletin sağlanması. Çünkü biz de özellikle ülkemiz için anlattığımızda mesela hep Kürtlerin bölgesine Türkler evet. yönetsin diyoruz. Türklerin bölgesini Kürtler yönetsin diyoruz. Yani ağırlıklı oldukları bölgeleri evet. veya işte Lazların yoğunlukta olduğu, Gürcülerin, Arapların olduğu bölgelerde hep bir karışım aslında Tabii. her zaman güzeldir. Ama burada gerçekten ırkçılığa dikkat çekecek oldukça ilginç istatistikler var. Sen de uygun görürsen birkaç Tabii. tanesini göstermek istiyorum özellikle Ferguson'la ilgili. Şimdi Ferguson 2010 nüfus sayımında %67'si siyah, %29'u beyaz yaşayanların. Buradaki grafiklerde de gördüğümüz gibi. Buna rağmen polis departmanında görevli memurların sadece %3'ü siyah. Ayrıca Missouri Başsavcılık Ofisi'nin raporuna göre Ferguson'da polislerin çoğunlukla siyahi gençleri hedef aldıkları söyleniyor. Bunda da 2013 yılında yine burada gördüğümüz gibi Ferguson polis tarafından gözaltına alınan insanların %92.7 oranında siyah, %6.9'u beyaz. Şimdi bu şöyle de değerlendirilebilir belki. Zaten çok büyük bir kesimi siyahilerden oluşuyorsa eğer bu bölgede suç oranı da onların arasında daha yüksek olabilir diye düşünülebilir. Ama biz yine başka istatistiklere bakıyoruz burada. Şimdi burada gördüğümüz gibi diğer istatistiklerimizde de durdurulan arabaların sayısı var. Yani trafikte kontrol için burada da beyazların sayısı diğer siyahlara göre daha az gibi görünüyor. Ama hemen arkasından baktığımız diğer istatistikte de durdurulan arabalardaki kaçak mal oranına baktığımızda beyazların siyahlara göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz oranının. Siyahları çok daha fazla sayıda durdurmalarına rağmen suç oranı beyazların arasında aslında hı hı. daha fazla. Yaklaşık her 3 kişiden 3 beyazdan birinde kaçak mal bulundurma veya bir suça eğilim tespit edilmiş arabalarda. Zencilerde de siyahilerde de 5 kişiden birinde. O yüzden tabii ki bu istatistik bu tabii anlamda ki. Dikkat çekici evet. oluyor. Eğer siz bir topluluğun içerisinde suç oranı daha yüksekse bir kesimde ona yönelmeniz gerekirken burada tamamen evet. tersi olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi aslında ırkçılığın Amerika'da geçerli olmadığına delil olarak Amerika'nın başkanının siyahi biri olmasını Obama'ya örnek veriyorlar. Ama bunun da geçerli olmadığını ki 2014 evet. yılında olduğumuz şu dönemde senin de demin anlattığın örneklerden gördüğümüz gibi ekonomi alanında da olsun diğer alanlarda da aslında Amerika'da acı bir gerçek olduğunu şu an tabii. görüyoruz. Tabii ki.
Aslında %25'ini oluşturuyor siyahiler Amerikan halkının. Fakat buna rağmen hala bir konu olması çok ilginçtir. Aslında şimdi Obama'ya örnek verdin. Bu konuyla ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Obama ilk seçildiğinde siyahi bir başkan olarak çok ciddi eleştiriler olmuştu. Sadece siyahi olduğu için Amerika'dan gelen sesler çok şaşırtıcıydı gerçekten. İlk seçiminde hatta o dönemde ikinci seçiminde nefret söylemi yani direkt ırkçılığa dayanan nefret söylemi Amerika'dan gelen nefret söylemlerinden Twitter'da evet. geçen tweetler belirlenmiş ve bunların arasından bir değerlendirme yapılmış. Bu tweetler en fazla nereden geldi, hangi eyaletlerden diye. Bu nefret söylemi ve ırkçılık söylemleri geçen eyaletler Alabama, Mississippi ve Georgia eyaletleri. Şimdi bu eyaletler şu yönleriyle ünlüdür. Eski Amerikan tarihini bilenler bilir. Irkçılık en şiddetli bu eyaletlerde yaşarmıştır. O eyaletlerde zaten korkunç olaylar olmuştur gerçekten katliamlara varan ve ciddi şekilde ırkçılığın hala hayatta olduğunu, hala ayakta olduğunu da gösteren aslında bir durumdur bu eyaletlerde. Çünkü bu değerlendirmeyi bir de New York ve Kaliforniya gibi Amerika'nın iki büyük ve iki metropol demek doğru mu bilmiyorum eyalet için. İki büyük eyaletinde de yapmışlar. Orada bu oran neredeyse hiç yokmuş. Şimdi böyle bir durum şunu gösteriyor. Amerikan tarihinde ırkçılık olarak bizim bildiğimiz, geçmişin ayıbı olan bu korkunç durum hala capcanlı. Aslında Ferguson bir hatırlatmaydı. Aslında bu programımız için de sadece bir hatırlatma. Bizim çünkü üstünde durmak istediğimiz konu şu an 21. yüzyılda dünyanın en ileri demokrasinin beşiği olan ülkesinde nasıl bir zihniyetin hala kalıyor olduğu, nasıl bir zihniyetin hala canlı olduğunu gösterebilmek. Çünkü Ferguson'da başlayan olaylar aslında Amerika'daki bir zihniyetin, korkunç bir zihniyetin hiç sona ermediğini, hala capcanlı olduğunu ve gitgide bazı yerlerde yeşertilmeye çalıştığını aslında gösteren bir durum. Bu farklı yerlerde farklı şekillerde oluyor. Biz burada Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Orada farklı şekillerde belki bir kesimin hurafeleri dini kullanmasıyla oluyor. Belki bir kesimin komünizm, marksizmi kullanmasıyla oluyor. Fakat bir anda da diğer yerlerde de ırkçılık burada bir konu olabiliyor. Demek ki sorun dünyanın neresinde olursanız olun zihniyet sorunu. Zihniyet bir yerde vurduğu zaman bir ülkeyi diğer ülkenin kaçacak yeri olmuyor. Mutlaka o zihniyet çürütülmediği sürece bir ülkeyi vururken diğerinde vurabiliyor. Arada binlerce kilometre uzaklık olsa bile.
Tabii şimdi ırkçılık ne demek aslında? Irkçılık çeşitli insan ırklarının, ki dünyada biliyoruz ki çok farklı ve çok çeşitli insan ırkları var. Arasındaki biyolojik farklılıkların, yani biz bunu herhangi bir şekilde bir sözlüğe baktığımızda veya internette bir araştırma yaptığımızda ırkçılığın ne demek olduğu bizim karşımıza böyle çıkıyor. Aralarındaki farklılıkların kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğini ve doğal sebeplerle, tabii bu doğal sebeplerin ne olduğunu da birazdan evet, üzerinde duracağız. Sözde doğal sebepler diyelim. Bir ırkın, çoğunlukla kendi ırkının tabii ki, diğerlerinden üstün olduğunu ve diğerlerine hükmetmesi gerektiğini, hükmetmesi hakkı olduğunu duyulan inanç, ırkçılık. Şimdi burada baktığımızda bütün insanların eşit olduğuna inanıyoruz. Biz Kur'an Müslümanıyız, Kur'an'a inanıyoruz. Allah'ın Kur'an'da bize indirdiği gibi bütün insanların eşit olduğuna inanıyoruz. Yani fiziksel anlamda insanların arasında çeşitlilikler olabilir. Bunların bir güzellik olduğuna inanıyoruz. Evet, bu çeşitliliklerin tabii, ve Allah'ın bir nimeti olduğuna inanıyoruz. Fakat fiziksel anlamda da bazı insanların arasında görünüm olarak, güç olarak, kuvvet olarak çeşitli farklılıklar olabilir. Bu da dünyanın bir zenginliğidir. İşte ırkçılığın sapıklık olarak, sapkın bir ideoloji olarak çıktığı nokta, bu fiziksel farklılıkların veya doğal sebeplere bağlı olan farklılıkların bazı ırkların bazı ırklar üzerine hükmetme yetkisi olduğunu iddia etmesi. Tabii ki ırkçılık 19. yüzyılda meydana çıkmadı. Irkçılık çok eski tarihlerden biri olan bir ideoloji aslında, sapkın bir ideoloji. Fakat ırkçılığın bir temele ihtiyacı vardı. Yani bu temel öyle bir temeldi ki siz ırkçılığı savunurken o ırkçılığın sizin hakkınız olduğu ve bunun insanların yaşamında doğal bir gerçeklik olduğu, sözde gerçeklik olduğunu insanlara göstermeniz gerekiyordu. İşte tam bu noktada bu ırkçılığı kullanan, sapkın ideolojiyi kullanan insanlara sözde bilimsel kanıtı Darwin verdi. Evet.
Şunu burada hatırlatalım. Evet. Darwin dediğin gibi çok eskiye dayanıyor aslında. Biz bunu Darwinizm olarak inceleyeceğiz ama evet, Darwinizm aslında hadi Darwinizm değil de bunun adına farklı bir şey değil. Ta eski Mısır'dan beri, eski Sümerler'den beri devam eden bir anlayış aslında, var olan bir anlayış. Evrim mantığı o dönemde olduğu için o mantığında biraz inceleyeceğimiz gibi o mantığında yer bulması o dönemlerden itibaren evet, başlıyor. Hatta Mısır'da biliyorsun Firavun İsrailoğullarını köle ediniyor. Bir ırk ayrımı kendince meydana getiriyor. Aynı şekilde bir evrim teorisini zaten savunan bir zihniyeti var. İşte bu anlayış, evrim teorisinin anlayışı çok eskiye gidiyor. Fakat dediğin gibi senin de evet, Darwin buna bir bilimsel kılıf buluyor. Ondan sonrası zaten çok ilginç şekilde gelişiyor.
Aslında normalde Darwin gibi birinin biyolog olduğunu söylemesine rağmen aslında bilimsel hiçbir eğitimi de olmayan biri ama Darwin gibi birinin ortaya attığı bir teoriye bütün insanların özellikle bilim çevresinin, bilim adamlarının sırtını dönmesi gerekiyordu. Tabii ki doğru bir şey söylendiğinde bu kişinin bilim adamı olup olmaması önemli olmamalı. Yani insanlar orada onun söylediği kısmın bilimsel yönünü almalı gerçekten veya araştırmalı ama... Evet. Darwin'in hezeyanları o kadar ilgi çekiciydi ki bu insanlar için o kadar atladılar ki üstüne onların özellikle o dönemde gelişmekte olan hem ırkçılık hem bu üstünlük iddialarını o kadar güzel bir kılıfla kapladı ki bir anda adeta tüm dünyaya Darwinizm adı altında işte bu safsata tek bilimsel gerçekmiş gibi kabul ettirildi. Evet. Yani bu da tabii ki hayret edici ama sırf Allah inancının inkarı üzerine kurulu bir sistemdir bu. Irkçılık da aslında Allah inancının inkarı üzerine kuruludur. Çünkü Allah insanları Hucurat suresinde de söylediği gibi kabileler şeklinde çeşit çeşit yaratmıştır. Ve aralarındaki tek üstünlük özelliği insanların takvalarıdır. Bu da sadece Allah katında belirlidir. Yani siz hiçbir insanı senin takvan bunun takvasından daha üstün, benim takvam senden daha üstün diye evet, ne hakimiyet kurabilir ne üstünlük gösterebilir ne de bunu bir dil olarak kullanabilir. Bu sadece Allah katındadır ve ahirette belli olacak bir gerçekliktir. Ama insanlar Allah'a teslim olmak için kendilerine gerçekten en takva olmaya adayarak Müslümanlar tabii. özellikle bu konuda gayret gösterirler.
Ayeti okuyayım istersen. Hucurat Suresi 13. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız ırk ya da soyca değil. Çok önemli bu. Evet. Takvaca en ileri de olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Irk ve soy değil üstünlük Allah için. Evet. Sadece takva, yani Allah'a insanın ne kadar bağlı olduğu, ne kadar candan sevdiğidir. Onun dışında Allah katında bir ölçü yoktur. Demek ki ırk ve soycu üstünlük sadece insanlar tarafından çıkarılmış aslında sahte bir üstünlük inancıdır.
Tabii ki şimdi aslında günümüze baktığımızda ırk üstünlüğünün dışında ekonomik üstünlük, askeri üstünlük, yani üstünlük çeşitleri bitmiyor aslında. Tabii. Ülkeler arasında çeşitli üstünlük iddialarıyla yine birbirlerine hükmetme iddiasında oluyorlar. Ama bunların hepsinin dayandığı aslında temel mantık, işte demin de söylediğimiz gibi Darwin'in insanlara sunduğu sözde bilimsel o teori olan güçlü olanın zayıf olanı yok etme hakkına sahip olduğu işte o sapkın ideoloji. Evet. Burada da bütün dünyanın dengesi adeta tamamen yerinden oynadı. Hali hazırda dünyanın en dindar ülkelerinden bir tanesi olan, en dindar ülkelerinden diyorum çünkü asıl Türkiye bu konuda bir numara olduğu için, Amerika'da bile Darwinizm şu anda birinci ideoloji olarak kabul edilip bütün okullarında okutuluyor ve bütün ideoloji zaten bunun üzerine kuruluyor. Her ne kadar dindar olsa da oradaki halk, önemli olan yönetim şekilleri oluyor zaten ülkelerdeki. Yine bu hem Asya'da hem Afrika'da, bütün Orta Doğu'da şu anda gördüğümüz asıl ana temel hep bu Darwinist ideoloji üzerine kuruluyor. Burada yeniden hatırlatıyoruz biz, yani programımız boyunca da bunu anlatırken hep izleyicilerimizin aklından çıkarmaması gereken Darwinist ideolojinin sadece Darwin'den sonra insanların görüp bir anda öğrendiği ve kabul ettiği değil, insanların zaten yüzyıllardır yaşadığı sapkınlığa Darwin'in koyduğu sözde bilimsel delildi. O yüzden bu şekilde insanların sarıldığı ve sapkınlık oldu aslında.
Şimdi ben 1859 Darwin'in kitabının çıktığı dönemden, Türlerin Kökeni kitabının çıktığı dönemden 50 yıl öncesine gitmek istiyorum. Demiştik işte sosyal Darwinizm mantığı aslında o çok eskiden beri güçlüydü. Thomas Malthus adında bir İngiliz sosyolog ortaya çıktı. Aslında yani bir altyapı yaptı Darwin'in kitabı için, öyle de denilebilir. Dedi ki o dönemde çıkarttığı fikir, yani fikir akımının öncülüğü olarak şunu söyledi. Dedi ki en uygun olan hayatta kalır. Yani bu fikri insanlara ilk empoze eden aslında Malthus döneminde ortaya çıkan bir fikirdi. Ve dedi ki eğer şöyle söyleyeyim sana, Essay on the Principle of Population kitabında, nüfus ilkesi üzerine denemeler kitabında ilk olarak aslında hayatta kalma mücadelesini ortaya atıyor Malthus. Ve Malthus'un değerlendirmelerinde şu var, insanların, daha doğrusu besin kaynaklarının çok gelişmesi söz konusu değil. Fakat insan popülasyonları çok fazla gelişiyor. Dolayısıyla aralarında bir denge olması gerekiyor onun mantığına göre. Besin ileride insanlara yetmeyeceği için, bu da büyük bir sahtekarlıktır aslında. Şu anda da bazı kişiler tarafından kullanılan garip bir mantıktır. Halbuki biz geçen programlarımızdan birinde bahsetmiştik. Bütün dünyaya iki kat kadar nüfusu olsa dünyanın, yetecek kadar besin var dünyada. Fakat o bu dönemde bunu anlattı ve dedi ki besin kaynakları ileride yetmeyecek. Popülasyon çok fazla şekilde artıyor. Dolayısıyla biz hiçbir zaman salgın hastalıkları durdurmamalıyız. Savaşları mutlaka teşvik etmeliyiz. Böylelikle nüfus üzerinde bir kontrol mekanizması kurmalıyız. Yani bunu insanlar olarak biz yapmalıyız. Dolayısıyla bu fikir üzerinden insanların hayatlarına son verecek çeşitli vesileler çıkartmalıyız dedi. Aslında ben bunu çok kibarca şekliyle söylüyorum. Çok vahşiyanlı bir şey tarif etmiş oluyor çünkü. Dolayısıyla hayatta kalma mücadelesi fikri sözde bilimsel temeli üzerine, işte bir denemede ya da işte bir kitapta yazdığı zaman, böyle garip adı da sosyolog falan olunca titri, böyle insanların bir anda değer ve önem görmeye başlıyor bazı kişiler tarafından.
İşlerine de geliyorsa zaten.
İşlerine gelen çeşitli sektörler var. Mesela büyük ülkeler bunu mutlaka kullandılar. Silah sektörü çok önemli ve değerli bir sektör bazıları için. Çünkü para kazanma durumu ne diyeyim yani o silsile hiçbir zaman bitmiyor. Evet. Silah sektöründe isterseniz bütün dünya ekonomik krize girmiş olsun mutlaka silahtan para kazanılıyor bazı kişiler için. İşte o yüzden bazı kişilerin bu mutlaka ve mutlaka işine geldi. Şimdi bundan sonra Herbert Spencer devreye giriyor. Şimdi Herbert Spencer'ın en uygun olan hayatta kalma diye bir psikolojisi var. Yani bunu Malthus'tan alıyor ve kendisi uyguluyor. Şimdi hayatta kalma mücadelesi en uygun olanın ayakta kalmasıyla pekişmiş oluyor. Yani biz buna şu anda doğal seleksiyon diyoruz. Bu doğal seleksiyonu zaten Darwin o dönemde ortaya atmıştı. Ve ortaya attığı için de bu fikir birdenbire güncellendi ve dedi ki eğer hayatta kalma mücadelesi varsa hayatta kalacak olan en uygun olan olmalı. En uygun...
Tabii. Pardon, burada buyurun. Aslında doğal seleksiyonun gerçek hayatta görülüyor olması da insanların kullanması açısından bir bahane unsuru oldu. Çünkü doğal seleksiyon evet. Gerçekten doğada yaşanan bir şey ama nerede yaşanan bir şey? Canlıların arasında daha zayıf ve daha güçsüz olan canlılar doğal olarak o doğal ortamda hayatlarını kaybediyorlar. Daha güçlü olan canlılar da tabii ki hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Fakat canlıların arasındaki fedakarlık anlayışı Darwin'in göz ardı ettiği ve bilim adamlarında bu anlamda kullanmak istemediği bir şeydir. Hatta evet. Belgesel yayınlarda bile sıklıkla hayvanlardaki o vahşi parçalama yönleri kullanılır. Halbuki özellikle hocamızın canlılardaki fedakarlık üzerine eseri var ve o eserinden hazırlanan belgesel CD'leri de var. Doğada aslında canlıların birbirlerine nasıl fedakarlık üzerine kurulu bir hayatları olduğunu da görebiliyoruz. Ama burada dikkat çekici olan doğada belki canlılar birbirini gerçekten güçlü olan bir mesela çita veya işte bir kaplan daha zayıf olan bir ceylanı belki hayattan yok olmasına sebebiyet verebilecek bir saldırıda bulunabiliyor. Ama burada acı olan ve Darwin'in işte bu insanlara verdiği konu, verdiği yön bunun insanlar üzerinde uygulanması oldu. Yani bizim sosyal Darwinizm dediğimiz ve doğal seleksiyon olarak canlıların doğada yaşadığı kendi aralarındaki bu hayat mücadelesi mantığını insanların kendi hayatlarına uygulamaları gerektiği iddia edildi. Ve ondan sonra da zaten insanların arasında hem bu geçmişe bir bahane olarak kullanıldığı gibi gelecekte de bütün yani Darwin'den sonraki gelecekte de bütün katliamlara Stalin'de, Mao'da ve Hitler'de de olduğu gibi hep delil olarak kullanıldı.
Çok doğru söylüyorsun. Şimdi bu fikirler yaygınlaştıktan sonra Darwin'in kuzeni Francis Galton'un da çok ilginç bir fikri vardı biliyorsun. O da çok yaygınlaştı. Bu öjeni fikri. Öjeni fikrinde de hastalar, sakatlar mutlaka kısırlaştırılmaları ve onların soyları devam ettirilmemeli. Yani bu isteyen genetik olsun, ister sonradan sakatlanmış olsun bir insan fark etmiyor. Öyle bir nüfus planlama politikasına gidilmişti biliyorsun. Fakat bunun en acı sonuçlarından bir tanesi Nazi Almanya'sıdır. Hitler bu fikri aldı, öyle bir benimsedi ve öyle bir uyguladı ki sadece kısırlaştırmakla kalmadı. Onları toplu olarak katletti. Toplu katliamlar o dönemde Nazi Almanya'sının kara lekesidir geçmişte. İşte bu fikirler hep Darwin'den sonrası ve Darwin'den öncesi yeşermiş olan Darwinizmin, sosyal Darwinizmin getirdiği fikir akımlarının bir sonucudur. Şimdi Darwinizm tabii şöyle özetleyelim. Belki hiç bilmeyen vardır. Darwinizm temelinde her şeyin tesadüfen meydana geldiğini ve gitgide canlıların tesadüfen gelişerek, birbirlerinden gelişerek meydana geldiğini iddia eden bir sahtekarlıktır. Bunu söyleyelim. Bilimsel hiçbir delili olmayan, bilimsel delillerle tümüyle çürütülmüş olan, hiçbir değeri olmayan bir sahtekarlıktır. Şimdi bu fikirden yola çıkarak madem hep ilerleme güçlüden yana oluyor diye bir fikir ortaya attılar. Öyleyse hep ileri olan yani güçlenen mutlaka kayırılmalı. Diğerleri de tamamen ortadan kaldırılmalı ki hep güçlü nesiller ileride devam etsinler diye. Şimdi evrim bir sahtekarlığa dayandığı için bu fikirde bir sahtekarlığa dayanıyor tabii ki. Hiçbir zaman yani güçlünün ayakta kalması ve güçlünün haklı olması gibi bir sistem hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyle bir şey de olmamıştır ve doğada böyle bir sistem yoktur. Doğadaki bütün canlıları Allah yaratmıştır. Hepsi aniden meydana gelmişlerdir ve hiçbirinin diğeri üzerinde fiziksel anlamda değişik özellikleri olabilir. Fakat o anlamda üstünlüğü ya da eksikliği olamaz. Şimdi şu çok önemlidir. Bu fikirler meydana geldikten sonra Darwin bir ırkçılık sistemini İnsanın Türeyişi kitabında çok geniş olarak anlattı aslında. Biraz bazı yönlerden gizli kapaklı oldu, bazı yönlerden açık oldu ve öyle bir şey oldu ki Necip Türk milletine bile dil uzatacak kadar aşağılık bir ifadeye girişti. Evet. Bunu böyle söylemek zorundayım. Orada tabii zenciler diye bahsettiği siyahileri de buna dahil etmişti ve hiçbir şekilde gelişmemiş ırk olduklarını, hatta onların maymun soyundan geldikleri gibi bir iddia ortaya atmıştı. İşte bununla zehirlenen topluluklar var şu anda. Şimdi bir sözünü okumak istiyorum Darwin'in. Diyor ki, belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, şimdi ona göre medeni ne, o çok önemli, vahşi ırkları yeryüzünden tamamen silecek, vahşi ırklar olarak tanımladığı yine bu kitabında doğrudan zenciler diye belirttiği ırklardır. Afrikalılar, zenciler ve Necip Türk milletini bile dahil etmiştir buna. Ve onların yerine geçecek. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insanda en yakın akrabalar arasında boşluk daha da genişleyecek. İşte bu elimine etme mantığı doğrudan Hitler tarafından ırkçılıkla uygulanmış bir mantıktır. Ve Darwin bu fikri böyle olduğu gibi vermiştir. Yani şu anda Darwin'i haklı görenler aslında ırkçılık adına yapılan bütün vahşetleri de bir anlamda haklı görüyorlar diyebiliriz. Yani tabii, mantık ona çıkıyor.
Aslında şimdi Darwin'den biraz daha eskisine giderek oraya bir gelmek istiyorum hızlıca. Irkçılık fikrinin ilk aslında ortaya çıktığı dönemlerde tabii ki biz Sümerlerden itibaren olduğunu da söylüyoruz, evet, bu üstünlük iddialarının. Fakat 16. yüzyılın başında Christoph Kolomb'un 1492'de Amerika'yı işgalinin ardından özellikle Orta Amerika'da bir İspanyol sömürgesi haline gelmişti. Buradaki yerli halkın tamamen yok edilmesi söz konusu olmuştu. Yani orada yaşayan, yıllardır bütün düzenlerini kurmuş olan, kendi içlerinde barış içinde yaşayan, belki yine kendi aralarında çatışmaları da olan insanlar olabilir ama orada işte bu insanların deyimiyle üstün ırkın oraya gelip, yani beyaz ırk denilen üstün ırkın, sözde üstün ırkın oraya gelerek oranın gerçek sahibi olduğunu, yine bir toprak işgaliyle birlikte, halbuki Amerika'nın toprakları herkese yetecek kadar fazlaydı, hiçbir şekilde birbirini katletmelerine gerek yoktu. Göya işte sözde beyaz ırk da gelebilirdi, orada çok rahat yaşayabilirdik. Nitekim şu anda o şekilde yaşıyorlar. Ama oradaki insan gibi bile görmedikleri yerli halkın neredeyse tamamına yakınını katlettiler buraya gelen insanlar. Evet. Ve bunun sonucunda da işte ta o 1492'lerden gelen sürekli mevcut yerli halkı yok etmeye yönelik olan bu zihniyete bir temel alınması gerekiyordu. İşte Darwin'e söylediğimiz temeli o yüzden bu şekilde sahip çıkıldı ve sevinildi. Hatta Marx bile bizim fikirlerimizin doğal tabi temeli budur dedi. Evet. Bilimsel temeli budur dedi. Yani Marx da kendi bunu bir delil olarak kullandı.
Dolayısıyla
çünkü
Marksiz de buradan,
Marksizm de buradan evet, dediğin gibi çıktı. Köklendi. Ama işte bu yerliler gerçek birer insan değil, gelişmiş bir hayvan türüydüler aldatmacasına. Böyle de sözde bir bilimsel delil kullanılınca işte Darwinizm bütün dünyada adeta vahşetlere sebebiyet veren bir sapkın ideoloji haline aldı. Yine ben burada senin söylediğin gibi Darwin'in özellikle Türlerin Kökeni isimli kitabında kayrılmış ırkların korunması. Şimdi kayrılmış ırkların korunması ne demek? Bir ırk var üstün Darwin'e göre ve Darwin'in takipçilerine göre. Bir de hayvandan daha gelişimini tamamlayamamış olan insan ırkları var sözde. Bunlar kimler? Asyalılar büyük bir kısmı. Afrikalılar, Avustralya yerlileri. Senin de söylediğin gibi Necip Türk milletini de bu grubun içine katıyorlar. Tabii ki hiçbirine biz böyle bir şey söylemiyoruz ama öyle geniş bir kısmı kaplıyor ki burada beyaz insan dedikleri, beyaz adam dedikleri işte o sözde üstün ırk bütün dünyayı yönetebilecek hakka sahip olmuş oluyor. Evet. Geri kalan da bütün bırakın birbirlerini yesinler, birbirlerini kırsınlar. Orta Doğu'daki şu andaki durum için birbirlerini öldürürlerse biz burayı daha rahat yönetiriz, sayıları azalır. Zihniyetlerin işte temelindeki bütün o sapkın ideoloji aslında onları insan olarak görmemelerinden kaynaklanan bu zihniyet. Biz her zaman diyoruz çünkü Orta Doğu'ya müdahale ederken, Afrika'ya müdahale ederken orayı yeraltı zenginlikleri, yeraltı kaynakları olan bir toprak parçası gibi görmek değil, onun üzerinde yaşayan aileleri olan, nesilleri olan, evet, Allah'ın yarattığı birer ırk, birer ruh olarak görmeleri, insan olarak görmeleri gerekir. Ama işte bu zihniyetten dolayı sadece toprak parçası üzerinde nasıl
altın, elmas,
dediğin gibi tam petrol, hatta evet, Afrika ile ilgili bir harita vardı, Afrika'nın nasıl görüldüğüyle ilgili. Ülkelere bakıldığında ülkelerin isimleri değil, senin tam söylediğin gibi işte petrol, iyi petrol, ham petrol, elmas, altın gibi, hı-hı, ülkeler bu şekilde bölünerek zihniyet olarak görülüyor. Onların üzerinde de yaşayan insanlar var. Asya'da da yaşayan insanlar var. Orta Doğu'daki o ara bölgedeki insanlar, evet, da aynı şekilde. Bunların her biri insan. Tabii. İşte Darwinizm bu zihniyeti ortadan kaldıran ve bu delili veren mantık oldu aslında insanlara.
Dediğin çok önemli bir konu. Sömürgecilik işte bunun aslında çıkış noktasıdır. Irkçılık fikrinin aslında hali hazırda hep burada konuşuyoruz ya, Afrika'da sömürgecilik aynen devam ediyor. Hiç aslında duranlaşmadı. Evet. Sadece şekil değiştirdi. O hala devam ediyor. Neden? Çünkü mantık, Darwinist mantık hala Avrupa'da çok güçlü. Aslında buna çok önemli bir örnek Ruanda katliamlarıdır. Çok ilginçtir. Orada Tutsiler ve Hutiler yüzyıllarca birlikte yaşadılar. Evet. Dosttular, kardeştiler, akrabaydılar. Zaten öyle bir ayrım yoktu aralarında. Yok. Yani öyle haberleri bir şeyden haberleri yoktu evet. Gerçekten. Sömürgecilik döneminde Belçika oraya geldi. Ve Belçika onlara, Belçika'nın sömürgesi haline geldikten sonra Tutsileri ayırdı, Hutuları ayırdı. Onların hepsine ayrı kimlikler vermeye başladı. Evet. Onları birbirinden ayırdı, kafatası ölçümleri başladı. Tam işte sosyal Darwinizm, klasik Hitler'in yöntemleri aslında uygulandı. Çok üstü kapalı olduğu için dünya o kadar da sebebinin farkına varmadı o dönemde. Farklı kimlikler üzerine farklı etnik özellikler yazılmaya başladı. Tutsilere dendi ki siz daha uzun boylusunuz, daha ince burunlusunuz, daha teniniz açık, siz onlardan daha üstünsünüz. Bu sefer akraba olan birbiriyle yıllardır
gibi de değil aslında bunları insan değil. Anlatıyor ama gerçekten
çok şaşırtıcı. Yıllardır kardeşçe yaşayan, akraba olan o iki topluluk gitti Tutsiler Hutileri tarlalarında çalıştırmaya başladılar. Yani kölelikten zaten o tip sistemden yorgun düşmüş ve artık nefret etmiş bir toplum birdenbire birbirini köleleştirmeye başladı. Ve orada tarlalarda çalıştırdılar, çok zor şartlarda onları tutmaya başladılar. Onlara direkt aşağı ırk muamelesi yaptılar. Neden? Çünkü Darwinizm'in beşiklerinden bir tanesidir Belçika, diğer pek çok Avrupa ilkesi gibi. Geldi ve onlara bu fikri empoze etti. Bak yine bir mantık ve fikir orada yaygınlaştığı için hiç ellerine silah vermek falan gerek kalmadı. Birdenbire orada böyle bir ayrımcılık, böyle bir ırkçılık meydana gelmiş oldu. Ve tarihin en büyük katliamlarından bir tanesi vahşice, çok vahşice bir şekilde Ruanda'da yaşandı. Bunun tek sorumlusu da sosyal Darwinizm'dir. Şimdi biz dönüp Avrupa'ya baktığımızda çok fazla konuda şikayetleri var Avrupa'nın. Halbuki kendi içinde Darwinizm'in kökleşmesinden kaynaklanan bir ahlak çöküntüsü içine gitgide daldıklarının farkında değiller. Şimdi bu Amerika içinde sen demin dedin yani Amerika bir numaralı artık Darwinizm'e tamam halk gerçekten pek çok açıdan inanmıyor olabilir bir kısmı. Fakat bir kısmı da gerçekten böyle bir şeyin varlığına inanıyor ki bir beyaz bir zencinin üzerinde, bir siyahinin üzerinde kendi üzerinde hak iddia edebiliyor. Bunun tek mantığı Darwinizm. Demek ki Darwinizm güçlü olduğu için, okullarda hala öğretildiği için, hala bu mantık yaygın olduğu için oradaki savaşlar, çatışmalarda o kadar sürpriz olmuyor. Ve burada hocamızın çok önemli bir hatırlatması vardı. Bunu da burada hatırlatayım. Orta Doğu'da çeşitli şekillerde şiddet tetiklemesin Amerika dedi. Amerika hatta hocamız her zaman zaten Amerikan halkını çok sever. Amerika'nın demokrasi ve özgürlük anlayışını çok beğenir ve bunun Orta Doğu'ya gelmesinin her zaman çok güzel bir şey olduğunu söyler. Fakat şunu söylemişti, Amerika her zaman barışçı Müslümanlarla bir ittifak halinde burada o demokrasiyi kursun. Ama hiçbir zaman şiddeti körüklemesin, yarın bir gün o şiddet gelir kendisini bulur demişti hocamız. Tabii. Hatta orada siyahileri söylemişti. Orada bir ırkçılık sorunu var. Siyahiler bir ayaklanırsa sorun olabilir Amerika için. Hiç beklemediği yerden bir şey çıkabilir diye hocamızın doğrudan açıklamaları var. Bugün geldi çattı. Amerika bunu gördü. Birdenbire durduramadığı bir ayaklanma başladı. Ve onlar adalet isteyen bir topluluk var. Kendilerince haklılar. Bir yandan Obama yönetimi var. Şiddet istemiyor belki. Fakat yine de şiddetin içine girmiş durumda. Dolayısıyla demek ki Amerika'nın da üstüne gitmesi gereken zihniyet oluyor.
Birkaç tane hocamızın canlı yayında yaptığı hatırlatmalardan başlık okuyayım istersen bu konuya değinmişken. Şöyle söyledi. Amerika gençliğini sosyal Darwinist eğitime karşı korumadığı için sürekli bu tip belalarla uğraşmak zorunda kalıyor dedi. Bu çok önemli bir hatırlatma gerçekten. Hatta korumak bir kenara, bir yandan da sürekli teşvik ediyor ve gençler sadece bu yönde eğitiliyorlar Amerika'da. Yine Amerika çok güçlü gibi görünüyor ama pamuk ipliğine bağlı. Kendi başlarındaki sorunları görmeyip Türkiye'yi bölmeye çalışmaktan vazgeçsinler diye de hatırlatmada bulunmuştu biliyorsun. Yakın zamanda daha bu olaylar meydana gelmeden önce Amerika Allah'ın gücünü iyi düşünsün, Türkiye'yi bölmeyi planlamaktan vazgeçsin. Biz Amerikalıyız, istediğimizi yaparız diye hareket edilmez. Amerika'nın zarar görmesini de asla istemeyiz dedi ama. Mazlum insanlar iyi yaşasın isteriz ama Allah'ın gücünü unutuyorlar. Amerika'yı defalarca uyardık. Türkiye'yi bölmeye kalkanın başından Allah belayı eksik etmez diye çok ciddi hatırlatmalarda bulunmuştu gerçekten. Bu önemli, göz ardı edilebilecek bir hatırlatma değil Amerika içinde. Çünkü hemen bu hatırlatmanın ardından gerçekten Allah bir anda belki birçok yerde gerçekleşen olaylar varken bir anda Allah bir olay patlak meydana getirdi Amerika'da ve bunun sonucunda da gerçekten çok ciddi de olaylar yaşandı ama bütün dünya Amerika'yı uyaracak hale geldi. Hatta uluslararası kuruluşlar evet. biliyorsun Amerika'ya Tabii. geldiler. İnsan hakları örgütleri 13 İlk tane defa. Temsilcisini gönderdi. Evet. İlk defa bölgede araştırma yaptılar. Ve ben yine Amerika'ya ilgili hazır tam bu konu Amerika'ya Hı-hı. gelmişken ırkçılık tartışmalarıyla ilgili Pew araştırma şirketi var. Bunun birkaç tane anketiyle ilgili madde okumak istiyorum. Siyahların %80'i beyaz polislerin ırkçılık yaptığını düşünüyor Amerika'da. Beyazların da %40'ı bu kanaatte. Ki bu da aslında önemli bir oran.
Önemli bir oran, evet.
Bu tabii ki Amerika'nın şu anda içinde bulunduğu durumu gösteriyor ama işte gençlerini korumadığı için evet. sosyal darwinizm anlamında bunun ne demek olduğunu, yani insanların birbirini kırarak, yok ederek üstün olanın, daha güçlü olanın ayakta kalabileceği, zayıf olanı eğer elemezlerse onlara ayak bağı olacağı, burada insanlardan bahsediyoruz, bu ifadeleri insan söylerken bile rahatsız oluyor ama işte o ayak bağlarını kendilerinden kurtarıp ayaklarıyla bir kenara itip kendileri daha çok yükselebilecekleri zihniyetini verdikleri için işte burada gençler bu eğitimle yetiştikleri için de zihniyetleri bu yönde tabii ki doğal olarak gelişiyor. Evet. Burada yapılması gereken imani eğitimin muhakkak araya getirilmesi gerektiği. Bu imani eğitimde tabii ki Kur'an ahlakı üzerine olması gerekiyor. Çünkü Kur'an ahlak biliyorsun Vatikan da şu anda çünkü Darwinizmi destekleyen konuşmalar yapıyor. Yani bu hatta özellikle bizim arkadaşlarımızın katıldığı Vatikan'da Darwinistlerin gelip de orada yaptıkları konferansta ki gelsinler aslında biz bunu destekleriz. Vatikan'da da bir Darwinist konferans yapılabilir ama orada Darwinizme karşı gelenlerin de konuşma hakkı olması gerekir. Tabii. Mikrofonları kapatılarak, ağızları kapatılarak salondan çıkarılmaya çalışılıyorsa orada o zaman tek taraflı bir propaganda vardır. Bu adil bir konferans değildir. Biz bunu görüyoruz ve Oktar'ın başına gelenler de aynen bu şekilde olmuş. Sırf Harun Yahya temsilcisi olduğunu söylediği anda evet. mikrofonu kapatılıp susturmaya çalışıldı ama maşallah Oktar kardeşimiz Tabii. bayağı cevval o konuda kimse ve susturamadı.
Tek bir örnek istemişti. Tek bir ara geçiş evet. örneği. O kadar orada bilim adamı, evrimci var. Bir tanesi bile onun yerine mikrofonu kapatıp konuyu kapatmakta buldular çözümü. Veremeyecekleri de bir cevap olduğunu biliyorlar. Biz umarız yeni Papa döneminde, yeni Papa evet. Francis döneminde böyle şeylerle karşılaşmayız.
İnşallah.
Amerika için söylenecek aslında bir şey daha var. Yine hocamızın hatırlatmalarından bir tanesi. Şunu unutmamalı Amerika. Aradaki mesafeler değildir konu. Amerika çok uzakta diye oraya sorunlar ulaşmazlık etmez. Zihniyet sorunu oldukça zihniyet her yere sıçrar. Zihniyet her yere sıçrıyor. Bak bu şekilde oldu zaten. Orta Doğu'da tek bir yerde alevlenmişti. Sonra bütün Orta Doğu'ya. Afrika'da o şekilde. Bak Avrupa Birliği'ne bile, Avrupa'ya bile sıçramış bir durum var şu anda. Aslında ırkçılığı savunan partiler şu anda lider konumunda. Ve Amerika binlerce kilometre uzakta apayrı bir kıta diye aslında bundan kendini muaf görmemeliydi. Başından beri hocamız bu hatırlatmayı yaptı. Zihniyet zihniyetle yok edilir. Zihniyetler hep yanlış yaygınlaştığı için insanlar belalara sürüklendiler. Onları ortadan kaldırmanın da tek yolu o zihniyeti, yanlış zihniyeti ortadan kaldıracak bir çalışma yapılmasıdır. Eğitimdir. Evet. Eğitim dışında hiçbir şeyle çözüme ulaşılamaz. Dolayısıyla Amerika kendisine de zaten Orta Doğu'da da sorunların hallolmasını istiyorsa, kendisine de belanın yaklaşmamasını istiyorsa mutlaka barışçıl, akılcı, Kur'an Müslümanlarıyla ittifak edip bir eğitim politikasına gitmeli. Bunun için çok önemli bir gücü var. Tabii biz buradan Müslümanlara da bir çağrı yapalım. Çünkü hala kaynıyor Orta Doğu. Hiçbir şey değişmiş değil. Evet. Geçen haftadan beri konuştuğumuz olaylar üzerinden de pek çok intihar saldırıları ve pek çok saldırılar gerçekleşti. Burada sadece işte şu güçlere, bu güçlere olay bırakın. İşte Amerika müdahale etti Irak'ta. Ha tamam şeye ereceğiz falan. Öyle bir konu yok. Bizim de yapmamız gereken eğitimdir. Bizim toplu halde bir arada bir araya gelerek yapmamız gereken şey eğitimdir. Evet. Böyle ayrı ayrı olup bir de savaşı teşvik eden bir mantık, lanetleşen bir mantık hiçbir zaman uymuyor bize. Dolayısıyla şunu gösteriyor Allah bütün dünyaya, Amerika'ya da, Avrupa'ya da, bütün Orta Doğu'ya da, Müslüman camiasına da her şey iman, gücü ve eğitimle olur. Bunun dışında hiçbir şey çözüm olmayacaktır. Çünkü hiçbir topluluk şu anda ölümden korkmayacak şekilde bir garip bir zihniyetle ortaya çıkıyorlar. Onları sindirecek, dindirecek tek şey böyle bir eğitimin gerçekleşmesi.
aslında bu yeni dönemde yapılmış olan Müslüman Alimler Birliği toplantısında arkadaşlarımız röportaj yapmışlardı gelen alimlerle. Daha önceki senelere göre şu anda gelen bütün oradaki alimlerin hepsinin İttihat-ı İslam'ın, İslam Birliği'nin ne kadar gerekli olduğunu, evet, ve Allah'ın bir farzı olduğunu dile getirdikleri. Özellikle şu Suriye'de ve Gazze'de son meydana gelen olaylardan sonra, Irak'taki olaylardan sonra tek çözümün bu olduğunu söylediğini arkadaşlarımız bize ilettiler. Bu çünkü çok önemli gerçekten. Allah dünyayı, evet, kendi emrini, kendi farzını isteyecek şekilde aslında dizayn ediyor, bizim anlayacağımız, doğru, şekilde, insanların anlayacağı, evet, şekilde. Ama Darwinist sapkınlığın, sosyal Darwinizmin insanlara sadece sen üstün ırksın, sen aşağı ırksın gibi bir telkin değil, üstün ırk olduğunu iddia ettiği insanların da zaten hayvanlardan geliştiğini, hayvanlardan türediğini iddia ettikleri için ondan gelen miras olarak bütün şiddet, saldırganlık, bencillik, tecavüz, hakka tecavüz, her türlü acımasız rekabet gibi ahlak özelliklerini teşvik ettiğini unutmayalım ve buna, evet, karşı yapılacak en güzel, işte senin de söylediğin gibi, eğitimin de iman ahlakı, din ahlakı, İslam ahlakı üzerine, hı-hı, olan gerçek güzellikle olduğunu
ve davimizi çürüten bilimsel deliller tabii.
Ve deliller, evet, tabii ki senin de söylediğin gibi. Evet. Fusilet suresinin 33. ayetinde Rabbimiz şöyle bildiriyor. Allah'a çağıran, şeytanın Allah'a sanırım, Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Biz de bütün dünyayı, Amerika dahil, Müslümanlar dahil, herkesi Allah'ın güzel sözüne, Kur'an'ın, evet, ahlakına çağıralım.
Tabii,
inşallah.
İnşallah. Bu akşamki programımız burada sona eriyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.